Ayrım 52.
1. Mustafa Kemal'in Abdülmecid'i davet ettiğini fakat Abdülmecid'in bu daveti kabul etmediğini olayın tanığı oğlundan dinledik. Dipnot. Kadir Mısıroğlu diyor ki, Abdülmecid'in Ankara'ya gitmesi söz konusu olunca Milli Harekat'ın başına hanedandan birinin geçmesini istemeyen İngilizler onu göz hapsine almışlardı. Ankara'ya karşı görünüşte aleyhtarlık tavrı takınan Sultan Vahidettin de Abdülmecid Efendi'nin Anadolu'ya geçmesine endişe etmiş ve bu hususta gerekli tedbirleri almıştı. Hilafet sayfa 289. Bu ne demek şimdi? Vahidettin milli mücadeleyi destekliyorsa Abdülmecid'in Anadolu'ya geçmesinden niye endişe ediyor ve tedbir alıyor ki? Ne güzel o İstanbul'da İngilizleri oyalarken Abdülmecid de Anadolu'yu şahlandırırdı değil mi ama? 2. Yümlü Üresi'nin anılarında da H. Ertürk'ün anılarında da Abdülmecid'in milli mücadeleye katılmasını Mustafa Kemal'in özenle engellediği yolunda hiçbir ifade yok. İkisinde de ters anlatılıyor. 3. Yani asıl masal Hasan Hüseyin Ceylan'ın söyledikleridir. 4. Ömer Faruk'un geri çevrildiyse doğrudur ama kendi de iş işten geçtikten sonra Anadolu'ya geldiğini itiraf ediyor. Zaten bir gece ambarda yolculuk yaptığı için yürüyemeyecek kadar hastalanan bu nazik delikanlıdan cephede de yararlanılamayacağı açıktır. A. Gündüz, Hatıralarım sayfa 42. 5. Abdülmecid'in gelmeyi reddetmesine çok kızan Doktor Rıza Nur şöyle yazar. Hanedanın tereddi etmiş yani yoz, dejenere bir aile olduğunu bilirdim. Fakat Mecid'e iltimat ve hürmetim vardı. Bu hareketi beni kendisinden iğrendirdi. Demek bu ailede bir fert bile kalmamış. Bunlar yalnız keyif ve rahat düşünüyorlar. İşte bu vakadır ki o gün beni Osmanlı Hanedanı'nı bu milletin başından atmak lüzumuna kâni etmişti. Saraydan başka yerlerde yaşayamıyorlardı. Kadınlaşmış şeylerdi. Gelip de millet için çalışır mı? Görüldü ki artık bu aileden hayır yok. Bu ailenin mahvına birinci sebep Vahidettin, ikinci sebep Mecid'dir. Hayat ve Hatıratım, sayfa 674 ve devamı. 12. Sevr Anlaşması. Dipnot. Anlaşma 433 maddedir. Osmanlı Devleti'ne Anadolu'nun yaklaşık dörtte biri bırakılıyor. İstanbul'un durumu da kesin değil. Müttefiklerin isteklerine uyulmazsa geri alınacak. Trakya Yunanlıların olacak, boğazları uluslararası ve bağımsız bir kurul yönetecek. İzmir ve çevresi kağıt üzerinde Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde görünecek. Ancak bu egemenliği Yunanlar kullanacak. Burada kurulacak yerel parlamento 5 yıl sonra Yunanistan'a bağlanmayı isterse Osmanlı Devleti itiraz etmeyecek. Doğudaki bir kısım iller Ermeni devletine bırakılacak. Doğuda aşamalı olarak bir de Kürt devleti kurulacak. Bazı Güneydoğu illerimiz Suriye'ye verilecek. Ordu jandarmayla birlikte en çok 50 bin kişiden oluşacak. Seferberlik, hava ve deniz kuvveti kurmak yasak. Türkiye'nin maliyesini karma bir komisyon yönetecek. Kapitülasyonlar korunuyor ve genişletiliyor. Bundan böyle Yunanlar ve Ermeniler de kapitülasyonlardan yararlanacaklar. Sevr'de bunlar gibi daha birçok hüküm var. Ayrıntısı 4. bölümde. İstanbul yönetimi işte böyle bir anlaşmayı kabul etmeyen Kuvayi Milliyecileri asi ilan etmiş ve öldürülmeleri için fetva çıkarmıştır. Kadir Mısıroğlu. Sultan Vahidettin Sevr Anlaşması'nı onaylamaktan kaçınmış, onaylamamak için direnmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 42. Osmanlı Anayasası'nın 7. maddesine göre bu anlaşmaları onaylama yetkisi Ayan ve Mebusan meclislerinindir. Dipnot. Maddenin sadeleştirilmiş özeti. Ancak barışa ve toprak terk edilmesine ve Osmanlı uyrukların hukukunu ilişkin anlaşmalar için genel meclisin onayı şarttır. S. Kili, Ş. Gözü Büyük, sayfa 75. Mebusan ve Ayan meclisleri Meclisi Umumi Genel Meclis diye anılmaktadır. Osmanlı Anayasası 42. madde. Bu bakımdan Vahidettin onaylasa bile bu işlem hukuki bir değer taşımayacak, anlaşma yine proje olarak kalacaktı. Profesör Doktor Yılmaz Altu, Sevr, BTT'de sayı 32.970. Başlangıçta müttefikler damat Ferit'in de verdiği cesaretle anlaşmanın Vahidettin tarafından onaylanması için ısrar etmişlerse de Vahidettin anlaşmayı onaylamayı safsaklamıştır. Mısıroğlu bunun sebebinin milli mücadele için zaman kazanmak olduğunu ileri sürüyor. Lozan 1. sayfa 111. Oysa Vahidettin tam tersine anlaşmayı Ankara'nın işine yarar diye hemen onaylamak istemediğini söylemiştir. Sultan anlaşmanın hemen onaylanmasını Anadolu'daki milliyetçi ateşi körükleyeceğini söyledi. Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a çok gizli işaretli yazı. 14 Ekim 1920 Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 2. sayfa 361. Vahidettin'in daha sonraki davranış ve açıklamalarında K. Mısıroğlu'nun defalarca yalanladığını belgeleriyle göreceğiz. Bu arada şartlar değişir. Damat Ferit istifa eder. Yunanistan'da da seçimi kaybeden Venizelos iktidardan düşer. Özellikle Fransa'nın karşı olduğu Konstantin tahtına döner. Ankara'nın kabul etmeyeceği bir anlaşmanın onaylanmasının bir anlamı olmayacağını da iyice anlaşılmıştır. İngiliz ve Fransızlar anlaşmanın onaylanması için ısrar etmeyi durdururlar. Dipnot. Zaten Galipler Sevr Anlaşması'ndan çok önce hükümeti zorlayarak eski kapitülasyonlar sisteminin yeniden yürürlüğe girmesini sağlamışlardı. Maliye eski bakanı Cavit Bey günlüğüne şöyle yazar. İşte mütarekeden beri vurulan en müthiş darbe. 16 Şubat 1919 Sina Akçil İstanbul Hükümetleri sayfa 159. Ermenistan'a verilmesini istedikleri Doğu illeri dışındaki her yer zaten o yerleri sömürmeye ya da topraklarına katmaya hevesli olanların işgali altında. İstanbul ve Boğazlar ellerinde. Sevr yürürlüğe girmediği halde Türk maliyesini de denetim altına almışlardır. Rumboldt'dan Lord Curzon'a, 31 Aralık 1920 gündü rapor, Bilal Nehşimşir İngiliz belgelerinde, 2. sayfa 517. Onaylansın diye niye telaş etsinler? Yeter ki anlaşmanın sağlamca ve geri dönülmez biçimde yürürlüğe girmesi, Ankara'nın karşı çıkması yüzünden fazla gecikmesin. İstanbul hükümetine baskı yapmak yerine Sevr'e bütünüyle karşı koyan Ankara'nın silahla zorlanması yolunu seçecek ve bu amaçla Yunan ordusunu kullanacaklardır. Dipnot, Sevr'in Osmanlı hükümetince imzalanmasından sonra bu konudaki gelişmeleri gösteren başlıca belgelerin özetleri ve orijinal metinleri Bilal Nehşimşir'in İngiliz belgelerinde Atatürk adlı kitabında bulunuyor. General Strategos Yunanistan Küçük Asya'da 1. cilt sayfa 117. P.C. Hamreich, Sevr Entrikaları sayfa 238, D. Walder, Çanakkale Olayı sayfa 107, M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz sayfa 132. Sultan Vahidettin, İttihatçı Hükümet Erkanı'nın baskı ve ısrarına rağmen onaylamamakla ısrar etmiştir. Reşit Rey Bey, anılarında yetkili bir tanık olarak Sultan Vahidettin'in Sevr Anlaşması'nı imza etmemek için hükümete rağmen direndiğini belirtmiştir. K. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 44. Mısıroğlu iddiatçı nazırların baskı yaptığı iddiasını Dahiliye Nazırı A. Reşit Rey'in anılarına dayandırıyor. Oysa A. Reşit Rey anılarında nazırların değil damat Ferit'in baskı yaptığını açıklamaktadır. Diyor ki Zat-ı Şahane'nin bu anlaşmayı Sadrazam'ın yani damat Ferit'in baskısına rağmen onaylamaktan kesinlikle kaçındığı kuşkusuzdur. Gördüklerim, işittiklerim sayfa 299. Dipnot. Mısıroğlu Lozan adlı kitabında ise bu defa doğruyu aktararak hükümet üyelerinin değil damat Ferit'in baskı yaptığını yazıyor 1. cilt sayfa 105. Sevr'i imza edenlerden Reşat Halis Bey de padişahın Sevr'i onaylaması için sadrazam damat Ferit'in ısrar ettiğini söylemiş. T. Ünal Türk Siyasi Tarihi sayfa 511. Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Sadık Bey de 18 Temmuz 1920 günü bir açıklama yaparak şartları ne kadar ağır olursa olsun fırkamız anlaşmanın imza edilmesi kanaatindedir der. Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. sayfa 133. Sevr'in imzalanması Mustafa Kemal Paşa ile yapılan muhabere yani haberleşme ve sağlanan mutabakat yani uyuşma üzerine gerçekleşmiştir. K. Mısıroğlu Lozan 1. sayfa 110. İstanbul yönetimi Sevr Anlaşması'nı meğerse Mustafa Kemal ile uyuşarak imzalamış. Mısıroğlu bu iddiasını kanıtlamak amacıyla bakınız ne hoş masallar anlatıyor. Milli mücadele için zaman kazanmak bakımından zaruri olan bu hareketin Mustafa Kemal Paşa'nın muvaffakatiyle yani uygun görmesiyle gerçekleştiği, Sevr'i imza eden heyetten filozof Rıza Tevfik tarafından yurda dönüşünü müteakip açıkça ifade edilmiş bulunduğu gibi, mirasçılarının ifade ettiklerine göre halen ellerinde bulunan Edebi ve Siyasi Hatıralarım adlı basılmamış eserlere geniş olarak anlatılmakta ve bu hususta Mustafa Kemal Paşa ile aralarında geçen yazışmaları ispatlayan birkaç mektupta adı geçen eserde yer almış bulunmaktadır. Lozan 1. sayfa 111. Dipnot. Vahidettin Sevr'i onaylasaydı ordu silahını bırakacak, örgütler dağılacak, TBMM kendini feshedecek ve milli mücadele bitecek, millet boynunu satırın altına mı uzatacaktı? Onaylamasının hiçbir etkisi olmazdı. Onaylamamasının da özel bir yararı olmamıştır. Mısıroğlu kendi kendine gelin güvey oluyor. İki önceki dipnotta belirtilen belgeler gösteriyor ki bir süre sonra İstanbul yönetiminin Sevr konusundaki tutumu müttefikleri ilgilendirmez bile artık ve sadece Ankara'nın tavrına önem verirler. Sevr Anlaşması Damat Ferit Hükümeti ile Saltanat Şurası'nın kararı üzerine Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Beyler tarafından 10 Ağustos 1920 günü Paris'te imzalanmıştır. Dipnot 4 Ağustos 1920 günü Damat Ferit Hükümeti bir bildiri yayımlayarak Sevr Anlaşması'nı imzalayacağını açıklar. Bildirinin tam metni S. Meray O. Olcay, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş belgeleri sayfa 35. Vahidettin'in rızası olmadan imzalanamayacağı da tartışılmaz bir gerçektir. Dipnot: Vahidettin'in 1923'te yayımladığı beyannamede bunu itiraf ettiğini 14. paragrafta göreceğiz. Ayrıca Yüksek Komiser Amiral de Robek, 21 Ağustos 1920 günlü raporunda ilk defa ziyaret ettiği Vahidettin'in bu konudaki sözlerini aktarmaktadır. Sultan anlaşmanın imzası için emir verirken gelecekte Britanya'nın yardımına dayanacağı ümidini beslediğini söyledi. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 7, S.R. Sonya Dış Politika 2. cilt sayfa 100. Sevr Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Abdülmecid ile Şehzade Selim, Abdülhalim ve Ömer Faruk kendi görüşlerince artık bir değer ifade etmeyen veraset haklarından vazgeçtiklerini ilan ettiler. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 16. TBMM ise 19 Ağustos 1920'de bu anlaşmanın imza edilmesine karar ve oy verenler ile imza edenleri hain ilan eder. TBMM 1. dönem zabıt cerideleri 3. sayfa 333. Dipnot: öneri Kazım Karabekir'den gelmiştir. Ankara İstiklal Mahkemesi de 7 Ekim 1920'de Ferit Paşa ile Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Beyler hakkında idam cezası verir. Ergün Aybars 1. sayfa 83-251. Ama Kamısıroğlu tarihi hiçe sayarak Sevr'in imzalanması sorumluluğunu bile bir takım uydurma sebepler ileri sürerek Mustafa Kemal'in üzerine yıkmaya yelteniyor. Neredeyse o tarihlerdeki doğal afetlerden bile Mustafa Kemal'i sorumlu tutacak. Doğrular: 1. Rıza Tevfik Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi bir açıklama yapmamıştır. 2. Mustafa Kemal'in Sevr Anlaşması'nın imzalanmasını uygun gördüğü ve bu konuda yazışmalar yapıldığı, telif hakkı tamamen Mısıroğlu'na ait bir masal. O kabinenin üyesi olan Reşit Rey ile Doktor Cemil Paşa'nın topuzlu anıları yayımlandı. Böyle bir şeyin sözünü bile etmiyorlar. Vahidettin bile son beyannamesinde böyle bir iddiada bulunmuyor. 3. Rıza Tevfik'in 1948 yılında Yeni Sabah gazetesine tefrika edilen kafası kadar dağınık anılarıyla bazı mektupları derlenerek 1993 yılında kitap olarak yayımlandı. Biraz da Ben Konuşayım adını taşıyan kitabın 27-29, 64-77, 88-94, 110-139, 142-143. Sayfaları Sevr Anlaşması ile ilgili. Fakat Mısıroğlu'nun iddiasını doğrulayan bir tek kelime bile yok. Pişman filan da değil, hararetle Sevr'in imzalanmasının gerektiğini savunuyor. Dipnot: Rıza Tevfik Sevr ile ilgili belgeleri verirken sürekli yanlış yapıyor. Olayları ve tarihleri birbirine karıştırıyor. Mesela 22 Temmuz 1920 günü toplanarak Sevr'in kabul edilmesi konusunda görüş bildiren 2. Saltanat Şurası yerine İzmir'in işgali üzerine 26 Mayıs 1919'a toplanan 1. Saltanat Şurası'nı anlatıyor. Biraz da Ben Konuşayım sayfa 126-133. Çekimser kalan Topçu Rıza Paşa'nın da Sevr'i kabul ettiğini açıklayarak gerçeğe papucunu ters giydiriyor. Adı geçen eser sayfa 133. Rıza Tevfik daha 18 Kasım 1918'de mecliste tam bir teslimiyetçilikle hüküm galibindir demiştir. S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 14. 18 Temmuz 1920'de şu demeci verir: barışa imza atmayı bir dakika bile geciktirmeyelim. K.S. Günlüğü 3. sayfa 132. Fuzuli'nin Türk olmadığını iddia ettiği bir konferansta dinleyicilerin tepkileriyle karşılaşınca şöyle kafa tutar: Türk'ün kılıcından başka nesi var? Hala İstanbul'da oturabiliyorsanız bunu büyük devletlerin İslam alemine olan hürmetine borçlusunuz. Sürgündeyken de yegane suçum Sevr'i imzalayanlar arasında bulunuşum diye sızlanacaktır. Fethi Kandemir, İstiklal Savaşı'nda Bozguncular ve Casuslar sayfa 12. Yıllarca sonra bile imzaladığı anlaşmanın anlamını bugünkü bazı aydınlarımız gibi idrak etmemiş olduğu anlaşılıyor. Damat Ferit de Sevr'e karşı çıkanları çılgınlıkla suçlar. S.R. Sonyel Dış Politika 2. sayfa 82. Milli mücadele zaferle sonuçlanmasaydı da bu kafadaki adamların elinde kalsaydık ne olurdu? Düşünmek bile insanı ürpertiyor. Başka bir hatıratı olmadığında ideal ve sürgün arkadaşı Refik Halit Karay açıklamıştır. Bir ömür boyunca sayfa 147. Sevr anlaşmasını onaylamayarak Vahidettin geçersiz kılmıştır. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 42. Doğrular: 1. Sevr Anlaşması Osmanlı Ayan ve Mebusan Meclisleri toplanamadıkları için onaylanmamış, bu yüzden de kesinleşmeyerek proje halinde kalmıştır. İşin tuhafı, Sevr Anlaşması'nı imza koyan öteki devletler de onaylamamış, yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 204-205, ama yok saymamışlardır. Çünkü Lozan Anlaşması'na kadar bütün siyasi ilişki ve görüşmelerde örnek metin niteliğini koruyacaktır. Gerek Londra Konferansı'nda Şubat 1921, gerekse 22 Mart 1922 günlü barış teklifinde Sevr esas alınmış, sadece bazı maddelerinin yumuşatılması ya da değiştirilmesi düşünülmüştür. Dipnot, İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'dan Lord Curzon'a 2 Ağustos 1921 günlü yazı. Osmanlı Hariciye Nazırı A. İzzet Paşa'ya müttefiklerce Sevr Anlaşması'nın esas sayıldığı hatırlatıldı. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt, sayfa 575. Ayrıca Ali Türk geldi, Mondros ve Müdanya Mütarekeleri tarihi, sayfa 137-139-146. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, sayfa 641. Ankara 1964. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 15-20-355-364. H. Bayur, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 79. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 163 ve 185. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 117 ve 241. Yürürlüğe girmediği halde bazı maddeleri uygulanmaya başlanmıştır. Dipnot, mesela Sevr Anlaşması'nın imzalanmasına 2 gün sonra, 12 Ağustos 1920, Yunanlar İzmir'in yönetimini Türklerden resmen devralırlar. L.M. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz, sayfa 146. Ayrıca Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt, sayfa 60. K.S. Günlüğü 3. cilt, sayfa 182-201. Yunan yasaları yürürlüğe girer ve Yunan mahkemeleri kurulur. B. Umar, İzmir'de Yunanların Son Günleri, sayfa 211. Hatta Ankara'da Türk-Fransız görüşmeleri başladığı zaman 13 Haziran 1921, F. Bouillon bile Sevr Anlaşması'nın bir olgu olduğunu ileri sürecektir. Nutuk 2. sayfa 135, Yusuf Kemal Tengirşenk Vatan Hizmeti'nde, sayfa 251. İkinci Sevr Anlaşması'nı bütünüyle geçersiz kılan TBMM ordusunun kesin zaferi ve Lozan Anlaşması'dır. Dipnot, zaman zaman gündeme getirilen Sevr Anlaşması tasarısı konusunda tavsiyeye değer 3 önemli kitap: Osman Olcay Sevr Anlaşması'na Doğru, SBF Yayınları, Ankara 1981, Sevr'in esaslarının kararlaştırıldığı bütün ön toplantıların tutanakları ve belgeleri, Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, Seha L. Meray, Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş Belgeleri, Sevr Anlaşması'nın tam metni. 13. Vahidettin, Damat Ferit ve İstanbul Hükümetleri ile ilgili belgeler, bilgiler ve notlar. Bazı belge ve bilgilere gerektikçe yer verilmişti. Şimdi öteki belge ve bilgilerin başlıcalarını tarih sırasına göre aktarıyorum. 1918. Vahidettin, 24 Kasım 1918'e The Daily Mail muhabiri G. Ward Price'a şöyle der: İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım. Ermenilerin öldürülmeleri kalbimi yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır. Yeşke İngiliz belgeleri, sayfa 4. Dipnot, K. Mısıroğlu'na göre İngilizler Vahidettin'i hain gösterebilmek için halife bizimle, hatta Yunan'la beraberdir diyorlarmış. Lozan 1. sayfa 198. Hiçbir kaynakta İngilizlerin böyle bir açıklaması yer almıyor. Vahidettin de hiçbir zaman açıkça İngilizlerle Yunanlarla birlik olduğunu söylemiş değildir. Ama Vahidettin ile İngiliz yetkililer arasındaki görüşmelere ilişkin belgelerden anlayacağız ki, Vahidettin ile İngilizler arasında çok ciddi bir beraberlik vardır. Bu politika Vahidettin'i ister istemez Yunanlarla aynı safa sürükleyecektir. İngiliz Yüksek Komiseri, yani Büyükelçisi Amiral Calthorpe'un 4 Aralık 1918 günlü raporu. Sultan Britanya'ya tam bir sempati besliyor. Yeşke İngiliz belgeleri, sayfa 4. Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Milne'nin 16 Aralık 1918 günlü raporu. Padişah Sami Bey'i ordu karargahına göndererek Türkiye'nin idaresini mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya hükümetinden istirhamda bulundu. Barışın beklenilmesi halinde geç kalınmış olacağını söyledi. Britanya memurlarının kontrol maksadıyla memleket dahiline gönderilmesini ve Britanya subaylarının idareye yardımda bulunmalarını rica etti. Yeşke İngiliz belgede, sayfa 4. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri, sayfa 144. Dipnot, Sina Akçin söz konusu kişinin Vahidettin'in yeğeni Sami ya da sarayın yakını olan diş doktoru Sami Gunsberg olduğu düşüncesinde. İstanbul Hükümetleri, sayfa 144. Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'in 30 Aralık 1918 günlü raporu. Hariciye Nazırı M. Reşit Paşa, kendim kabinedeki arkadaşlarım, sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir dedi. Yeşke İngiliz belgeleri, sayfa 8. 1919. Yüksek Komiser Calthorpe'un İngiltere Dışişleri Bakanı'na yolladığı 10 Ocak 1919 günlü mektubun özeti. Padişahla uzun bir görüşme yapan bir İngiliz şahsiyetinin verdiği bilgiye göre, padişah daima İngiliz dostu olduğunu, şimdi bütün ümidini İngiltere'ye bağladığını, İngiliz'in istediği her bir kişinin tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır olduğunu söylemiş. Dipnot, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi Amiral Calthorpe'un bu kişinin adını vermemesini aşırı ihtiyatlılık olarak değerlendirmiş. Belgeye söz konusu kişinin uzun zamandır Türkiye'de bulunan Vitol ailesinden biri olabileceği notunu düşmüş. Sina Akçin, İstanbul Hükümetleri sayfa 146. Şiddetle harekete geçtiği takdirde bir ihtilal çıkarsa müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini sormuş. İngiliz Yüksek Komiserliğinden gelecek herhangi bir işarete göre davranmaya hazır olduğunu bildirmiş. İngiliz hükümetinin kendisini halifelik makamında desteklemeye niyeti olup olmadığını öğrenmek istemiş ve bu meseleye çok büyük önem verdiğini belirtmiş ve ... Sina Akçin, İstanbul Hükümetleri sayfa 145-147, ilgili belge 371/4172-13592. Dipnot: Sina Akçin şöyle yazıyor: İngilizlerin istediği her bir kişiyi tutuklattırıp cezalandırma taahhüdü, yüksek komiserliğin herhangi bir işaretine baktığını söylemesi, bir Osmanlı padişahı için pek yüz karası bir ajanlık önerisidir. Ve aynı zamanda harp divanlarının nasıl padişahın buyruğuna baktığını gösterir. Padişahın bu girişimleri İngilizlerle yürüteceği içli dışlı bir ilişkinin başlangıcı olmuştur. İstanbul Hükümetleri sayfa 146-147. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 4, mektubun orijinali sayfa 261 ve 274. Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'in Dışişleri Bakanlığından Robert Graham'a gönderdiği 19 Ocak 1919 günlü mektuptan: Görünürde memleketi işgal etmediğimiz halde şimdi valileri tayin ediyor veya görevlerinden uzaklaştırıyoruz. Polisleri yönetiyor, basınlarını denetliyor, zindanlarına girerek Rum ve Ermeni tutukları, işledikleri suçları aldırmaksızın serbest bırakıyoruz. Dipnot: Lloyd George bu apaçık olguya rağmen avam kamerasına şöyle konuşabilmektedir: Dış politikamızın dayandığı bir temel ilke vardır. Ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin başka bir ülkenin iç işlerine karışılmamalıdır. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. Cilt sayfa 46. Demir yollarını sıkıca murakabemizde bulunduruyoruz ve istediğimiz her şeyi müsaade ediyoruz. Politikamız sürgünün keskin ucuna dayanıyor. Halife elimiz altında bulundukça İslam dünyası üzerinde ek bir denetleme aracına sahibiz. Bildiğiniz gibi padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. Cilt sayfa 44, ilgili belge FO 4164-19127. Amiral Calthorpe'un 19 Ocak 1919 günlü yazısı: Padişah Türkiye'de yerleşmemiz için pek arzulu. Sina Akçin, İstanbul Hükümetleri sayfa 168. Vahidettin henüz sadrazamlığa getirmediği damat Ferit'i 21 Ocak 1919'da İngiliz Yüksek Komiserliğine gönderir ve tutuklamalar dolayısıyla gösterilebilecek tepkilerden çekindiğini bildirerek böyle bir durumda İngilizlerin tutumunun ne olacağını bir daha öğrenmek ister. Kısacası güvence talep eder. Dipnot: Nazır Kambur İzzet bu arada İngilizlerle işbirliği yaparak 60 kişilik bir tutuklama listesi hazırlamıştır bile. Sina Akçin, İstanbul Hükümetleri sayfa 152. Calthorpe padişaha bu güvenceyi vermek için Londra'dan yetki talep eder. Yetki 5 Şubat 1919'a verilecektir. Sina Akçin, İstanbul Hükümetleri sayfa 150. İlgili belge 371/4172-13694. Dipnot: Sina Akçin böylece Vahdettin İngilizlere yanaşma girişimlerinin ilk olumlu karşılığını almış oluyordu diye yazıyor. Adı geçen eser sayfa 150.